Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Hakan Bek ve Can Çobanoğlu'yla Yeşil Koltuk başlıyor.
Radyo Spor'dan herkese merhaba, herkese iyi haftalar. Yeşil Koltuk programına hoş geldiniz. Ben Eyüp Yıldız, Hasan Bek'le karşınızdayız sevgili dinleyenler. Birazdan bir aksilik olmazsa Can Çobanoğlu da telefonla yayınımıza bir katılacak. Beraber gündemi konuşacağız. Hasan Bek, sonunda 2K var. Hasan abinin Twitter adresi ve Eyüp Yıldız Twitter adreslerimiz. Bize buradan soru, görüş, eleştirilerinizi gönderebilirsiniz. İki tane önemli karşılaşma var birazdan başlayacak olan. Bu maçlarla ilgili konuşacağız ama Hasan abi, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bütün kadınların Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.
Anladım. Dünya Emekçi Kadınlar Günü mü, Dünya Kadınlar Günü mü?
Aslında ilk olarak Emekçi Kadınlar Günü, sonra Dünya Kadınlar Günü'ne evriliyor ama çıkış noktası kadınların emeğinin hakkını alması için başlatmış oldukları bir direnişle başlıyor Amerika'da. İlk etap, yani çıkış noktası Emekçi Kadınlar Günü, daha sonra Dünya Kadınlar Günü'ne evriliyor. İkisi de doğru. İki telaffuzu da doğru. Şimdi Hasan abi, kadınlar diyor ki bize işte bugün çiçek, yüzük, işte küpe vesaire güzel sözler değil. Bizim bir eşitlik mücadelemiz var diyor. Biz diyor bu iş hayatında, normal hayatta erkeklerle eşit bir şekilde bu hayatın içerisinde yer almak istiyoruz. Ama şiddete maruz kalıyoruz, ama ötekileştiriliyoruz, ama işte öldürülüyoruz. Bizim sizden isteğimiz çiçek, böcek, İşte güzel söz değil, bizim sizden isteğimiz bizi bu mücadelemizde yanımızda yer alıp bize destek olmanız diyor kadınlar.
Kimden istiyor bunu kadınlar?
Erkeklerden.
Şimdi erkeklerin bir şeyi vermeye veya almaya hakkı yok.
Evet.
Bunu kim sağlar? Devlet sağlar.
Evet.
Yani erkeklerden bir şey dilenecek bir birey olarak, yani işte bilmem ne, işte kadın, erkek veya ismi her neyse, bir takım veya neyse, bunların hakları, kimse kimseye hakkını verip alamaz. Bir sınıf veya bir cinsiyet veya bir şey. Kim verir? Devlet sağlar bu işi.
Kadınların hakları,
bütün devlet, tüm hakları, kadınları da, hayvanları da,
doğayı da
koruyacak olan ülkelerde devletler. Şimdi bugün 400 küsur kadın
2020 yılında
bildiğimiz 480-500'e yakın kadın hayatını kaybetmiş erkekler tarafından. Yani bu
sadece 2020
saldırıdan dolayı.
Yılında.
Şimdi bu 2019'da ne kadar? Daha düşük.
Evet.
2018'de ne kadar? Daha düşük. Şimdi bu
nüfus arttığı için mi böyle, yoksa bir toplumda geriye gidiş mi var?
Nüfus arttığı için, toplumda geriye gidiş olduğu için, eğitim seviyesinin ilerlememesinden, bir de kültür olarak biz Müslümanlık adı altında Arap kültüründen, böyle bir Arap kültüründen etkilenme durumumuz var. Yani esasında şöyle bir şey söyleyeyim sana. Tabii esasında bir tuhaflık var. Bakıyorum. Kabaca bundan 1400 sene önce elektrik yok, yol yok, su yok, o yok, bu yok, hiçbir şey yok, anayasa yok, o yok, bu yok. Çok zor şartlarda Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Efendimiz ne yapmış kadınlara? Şimdi bugün bu hakları verip almak bilmem ne falan bir zemin var. O günkü şartlarda bakıyoruz Peygamberimize, kadınlara verdiği o cahiliye döneminde.
Kadınlardan şimdi, yana bir tavrı var.
Çok büyük, çok zor bir şey. Yani o günkü o cehalet döneminde, cahiliye devrinde, biz şu an Peygamber Efendimiz'den çok çok çok toplum olarak gerideyiz. Toplumun, bak bir şey söyle, bir şey söyleyeyim. Bu çok büyük bir utanç. Biz 1400 sene öncesinden geriyiz. Şimdi o gün o şartlarda kadınlara her şeyde, ama toplum içinde müthiş haklar verilip, yani bir yokken, hiçbir şey değilken, şimdi biz bugün 2021'de, işte geçen hafta bir Amerikalılar NASA bir araç daha yolladı uzaya, Mars'a, ismi neydi onu bilmiyorum, şimdi gitti, zor da söyleniyor ismi, gitti, gelecek bir takım materyaller, madenler getirecek bir durumdayken biz hala bugün...
Sözünü unutmasın abi.
Can abim geldi.
Yok, yarış geldi. Yarış sonrası devam edelim.
Sonra Can abiyi de alalım da bu konuyu biraz konuşalım.
Evet, konuşalım.
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu ile Yeşil Koltuk devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Can Çobanoğlu da hattığımızda. Can abi hoş geldin.
Teşekkürler, hoş bulduk.
Can abi biz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile başladık. Diğer taraftan Konyaspor ve Fenerbahçe'nin 11'leri belli oldu. Bir okuyayım bekleyenler
tamam,
için. Sonra
tabii.
Sözü sana bırakalım. Konya'da kalede İbrahim Seyiç var. Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Sukubiç, Yevtoviç, Miloševiç, Şengelya, Diomande, Çikaleşi ve Sekidika. Konyaspor'un 11'i. Fenerbahçe'de kalede Altay Bayındır var. Serdar Aziz, Filip Novak, Atilla Salahi, Gökhan Gönül, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ener Valencia, Osayi ve Mametya. Bu da Fenerbahçe'nin 11'i Can abi. Can abi biz Dünya Kadınlar Günü ile başladık. Hasan abi çok güzel bir konuşma yaptı.
Can abi.
Evet.
Yayına 5 dakika önce girdik. Gelince de tabii Kadınlar Günü ile alakalı günüm. Anlam ve önemle alakalı 5 dakika önce giriş yaptık. Senden habersiz, kusura bakma ama 5 dakika önce girdik. Şimdi bu sosyal sorumluluğu bize kazandıran, öğreten bu Eyüp'e de Türkiye'de bir şeyler anlatan çok önemli. Bizim için çok önemlisin, çok değerlisin.
Yok, Hasan abi,
Yeşil Koltuk içinde, Radyo Spor ailesi içinde farkındalığın çok yüksek. Şimdi şöyle bir şey söyledim. Şimdi bu Dünya Emekçi Kadınları, ya emekçisi memekçisi yok, Dünya Kadınlar Günü, bu tuhaf bir şey söylüyor. Geçmişte öyle olmuş olabilir. Şimdi Dünya Kadınlar Günü. Şimdi tüm kadınlar zaten bizim her şeyimiz. Öyle değil mi Can abi?
Tabii tabii. Hani
önüne bir emekçi, emekçisiz falan filan böyle bir şey gelince bir ayrımcılık gibi geliyor. Bu tuhaf şeyler söylüyor tabii ara sıra ondan sonra. Şimdi biz... Şöyle anlattım, yani biz bugün içinde bulunduğumuz, dedi ki işte Eyüp ne dedin, kadınlarla alakalı erkeklerden
kadınlar,
erkeklerden işte şey bekliyor. Ben
abi,
dedim ki
kadınlar
ben...
Kadınlar diyor ki bize güzel söz söylemeyin, çiçek, yüzük, küpe almayın. Biz hayatın içerisine sizinle beraber eşit girmek istiyoruz. Katledilmemek istiyoruz. Bizim bu mücadelemize destek olun diyorlar.
Ha, şu var, bunu kimden istiyorlar diye sordum, erkeklerden. Bir kere erkeklerin bunu verme alma hakkı diye bir şey yok. Bunu kim sağlar Can abi? Devlet sağlar. Yani otorite sağlar. Öyle. Yoksa fazla erkek kim ya? Erkek kim verecek? Kadına hakkını verecek, alacak, onu dilenecek. Öyle bir şey var mı Can abi?
Şimdi öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben şehir dışındayım, sizlerden uzaktayım. Kastamonu'dayım. Burada da kadın dernekleriyle ilgili bizim yayını takip edip bizleri dinleyenler var. Onlarla da rastlaştık, konuştuk. Böyle güzel bir günde de burada olduğum için ve buranın kadınlarının haklarıyla ilgili onlarla söyleşi yapabildiğim için son derece mutluyum. Bizim hakikaten farkındalık yarattığımız, toplumun dikkat etmesi gereken konulara değinmemiz, beni bu gördüğüm ve sokaktaki insanların bize söylediklerinden sonra son derece mutlu ediyor. Demek ki doğru iş yapıyoruz ve doğru yerlere temas ediyoruz. Tabii buraya gelmişken sorabilirsiniz. Kastamonu, Küre Dağları, Kaz Dağları, neler oluyor Ilgaz'da diye. Ama bugünün önemine göre öncelikle şu kadınlarımızla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Cemal Süreyya diyor ki, bir kadını ortadan ikiye böl. Yarısı annedir, yarısı çocuk, yarısı sevgili, yarısı aşk. Duyanlar bunu bilmez, görenler anlamaz bunu. Yarısı rivayettir, yarısı gece. Cemal Süreyya kadını aslında tariflemiş ama kadını biz tariflememişiz. Kadını biz erkekler olarak söylüyorum, başka bir kategoride, başka şekilde görmüşüz. Zaten onun için Dünya Kadınlar Günü olmuş. Hiç Dünya Erkekler Günü diye bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Hayvan hakları günü var. Niye? Ezilenler, örselenenler, toplumda ciddi anlamda yer bulamamış ama var olma mücadelesi yapanlarla ilgili günler düzenlenir. Demek ki erkek egemen ve aslında erkeklerin baskın olduğu ve hiç hakkı olmadığı bir pozisyonda kendisini hak sahibi gibi hisseden yaratılmış iki cinsten bir tanesi bir diğerini mağdur etmiş. Bir kere erkekler olarak bizim bu mağduriyeti yaratmamızdan ötürü özür dilememiz lazım. Çünkü iki kimlikten bahsediyoruz, kişilikten bahsediyoruz. Hiç kimse bu kimliklerden bir diğerine karşı üstün olmaz ve olamaz. Bu yaratılışa aykırı bir şeydir. Biz tüm kadınlarımızın aslında mutlulukla geçirmeleri gereken günlere bir an önce varmalarını, bunun da hepimizin devlet baba dediği haklarımızı korumak üzere bizim konumlandırdığımız kurumlarca sağlanması en büyük dileğimiz, temennimiz ve olmazsa olmazımızdır. Biz bunları söylerken bugün kim bilir kaç tane daha kadın katliamı veya kadına saldırı ve şiddetle ilgili haber vardır veya girecektir. Yani dün Ankara'da bir haber vardı. Hakikaten insanın kanı donuyor bunları görünce. Yani bunlar nasıl insan diyorsunuz, inanamıyorsunuz. Ama Ankara'da Zeynel Korkmaz tartıştığı eşini 4 tane çocuğun önünde bıçakla adeta delik deşik ederek öldürüyor ve komşusuna da sesleniyor. Size emanet çocuklarım diye. Şimdi bunların evlilikten önce hani aşı kağıdı, sağlık kağıdı bilen istiyorsun ya, bir kere psikolojik muayene lazım. Bunlara hiçbir canlı teslim edilemez. Eş olarak edilemez. Bir ikincisi kedi köpek bile teslim edilemez. Çünkü bu tipler zaten kediye köpeğe tecavüz edip veya kulağını, kuyruğunu, patilerini kesiyorlar.
HES kodu gibi bir şey mi lazım yani Can abi?
Psikolojik mutlaka evlilik öncesi kadında da erkekte de psikolojik bir muayene şarttır. Olmadan evliliğe izin verilmesi. Çünkü evlilik müessesesinin sonunda o çocukların travması. 4 tane topluma travma yaşamış. Annesi babası tarafından bıçakla katledilmiş. Kan revan içinde bırakılmış. Bir tablo var onların önünde. Bunun
Can abi,
senin hakkı yok.
Can abi sana bir soru sormak istiyorum. Merak ettiğim için soruyorum.
Bu arada bir dinleyicimiz yazmış. Dünya Erkekler Günü varmış Can abi.
O herhalde başka erkekler.
19 Kasım.
O günü yok etmek lazım.
Hasan abi bir şey mi söyleyeyim?
Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi 1400 sene önce o cahiliye devrinde imkansızlıklar içinde kadınların yok sayıldığı bir şeyde Peygamber Efendimiz İlk kadınlara bence yeryüzünde herhalde ilk o birey olma şeyini veren, o hakları veren, onun için büyük mücadele ediyor. Fakat biz 1400 sene geçmiş, biz kendimizden utanç duymalıyız. Biz çok geriye gitmişiz. Yani hiçbir şey, ne bileyim abi şimdi bu iş nasıl bir şeyse yani. Ben, yani niye bu kadar, Eyüp diyor ki niye bu kadar geriye gittik diyor, nüfus çoğaldı diye. Hani şimdi mesela bu sene 500 kadın hayatını kaybetmiş, erkekler tarafından öldürmüş. Geçen sene 400, ondan önceki sene 350.
Her sene artıyor
diyor
yani.
Diyor ki yani her sene niye artıyor?
Cehaletten artıyor. Toplumsal yargı değerlerinin bu hale getirilmesinden artıyor.
Şu da var Can abi. Bu şimdi mesela bugün medeniyeti neyle ölçüyoruz? Medeniyeti ölçmemizin hani diyorlar ya bir şey ölçse medeniyet nedir? Hani tek dişi kalmış canavar o kadar da değil. Medeniyet dediğin şu var abi, neyle? Kadın haklarıyla ölçülür. Değil mi Can abi? Şu anda medeniyeti ölçmenin şeyi.
Kadın
hakları, hayvan hakları, çevre. Evet. Şimdi bu 3 tane değer değil mi Can abi? İnsan söylemiyorum. Kadın, hayvan ve çevre. Bunun bilincinde olmayan toplumların bir yere gidebilmesi mümkün değil. Şimdi bugün dolar artıyor. Dolar niye artıyor biliyor musun? Bir sebebi de bu. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Çünkü biz gelişimimizi tamamlayamıyoruz. Biz medeni, çünkü bunun arkasında çalışmak var, üretmek var. Şimdi biz o kadar, yani üretemediğimiz için, çalışamadığımız için, biz bunları bu
sana
farkındalığı sağlayamadığımız için üretim de yapamıyoruz.
Bir şey soracağım sana. Dolar artmıyor. Türk lirası düşüyor.
Onu neyse düşerken, ama bak bunu ne biliyor musun? Bizim toplum olarak ilerleyebilmemiz için kadın, çevre, doğa farkındalığını yaratamadıktan sonra ondan sonra üretmeyi yaratabiliriz. Biz bunları farkındalığı yaratamadan üretimi yaratamayız ve güçlü olamayız. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Hadi sana bir şey daha söyleyeyim Can abi. Geçen sene Can Çobanoğlu veya 1,5 sene önce Can Çobanoğlu burada geldi. Dedi ki ya dedi, Çanakkale dedi, Alamos diye bir tane firma, Kanadalı firma dedi, 200 bin ağaç kesiyor dedi. Evet. Geldi her program Can Çobanoğlu söyledi. Biz de fazla konuşmadık Eyüp'le. Ondan sonra...
Hatta Can abi bunu konuşuyor diye de Can abiye kızanlar oldu.
Oldu. Neyse şöyle bir şey söyleyeyim. 200 bin ağaç şimdi geçen hafta Allah devletten razı olsun duyarlı ondan sonra. Ben ilgililere teşekkür ediyorum. Devletimize teşekkür ediyorum. Bu devletin bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterdiler. Tasını, tarağını, pılısını, pırdısını toplayıp gidiyor. Geçen hafta açıklama yapıldı.
Hı hı.
CİMER tarafından yapılmış zannediyorum. Yine 200 bin ağaç kesip gittiler ama. Bunun şimdi 200 bin ağacı oraya kesilmesine izin veren bürokrat. Neyse. Neyse o. Yani kimse onlar. Yani bu bir... ben çok da bir içimize bir su serpti. Allah razı olsun. Bunu durdururlar. Farkına vardılar. Ama... hiç bunun bir 200 bin ağaç orada bir sürü canlı yok oldu. Biz şimdi bu canlıları yok ettikten sonra orada ağacı çevreye... Bak şimdi hepsinin bizde hakkı var Can abi. Şimdi biz burada bir insan olarak bize bir... Allah bize bir şey vermiş, bir çevreyi vermiş, onu vermiş, bizi vermiş. Bu ama onların da hakkı var bizde. Yani orada uçan kuşun hakkı var. Orada ormanda o böceğin hakkı var. Sümüklü böceğin de hakkı var, cırcır böceğin de hakkı var. Öyle değil mi Can abi?
Şimdi,
böceğin de hakkı var, oradaki kurdun da hakkı var. Oradaki her canlının ve biz bunları, bunun bir sorumlusu yok mu? Birisi hiçbir şey, bu ülkede 200 bin ağaç kesildi ve yarın gidiyorlar, tasını tarağını toplayıp bu ülkeden gidiyorlar. Peki ya bunun Kanada'da 200 bin ağaç kesip nerede maden yapmışlar? Peki, tamam. Ama bunun bir sorumlusu yok mu? Kimse hesap vermeyecek mi?
Bu sorunun cevabını istiyoruz Can abi.
Ya ben sonrasında bunu merak ediyorum. İnan bunu merak ediyorum. Yani şimdi yani ne bileyim abi ben üzülüyorum. Yani biz bunları yapmadan biz ilerleyemeyiz. Biz bunun farkına varmalıyız toplum olarak. Yani burada konuştuğum ben bir şey hani bir böyle hani bir siyasi bir şey konuşuyorum. Bu olması gereken bir şey. Bizim toplum yine Allah razı olsun yani bu halktan, vatandaştan, devletimizden de işte durdurdular en azından hani ya hani zararın neresinden dönersen kar. Yani en azından bu da bir kar. Yani bunu da söyleyeyim, söyleyeyim diyecektim sana
Can
da.
Can abi bir yorum, gözün aydın yani. Son bir yorum alalım sonra futbola geçelim.
Şimdi bu söylediğin yerle ilgili ben onun bulunduğu yerdeyim. Sana bugün çektiğim resimleri de atarım biraz sonra. 350 bin ağaç kesilmiş. Orası tamamen kel hale getirilmiş. Ve bu arkadaşlar hiçbir şey tazmin etmeden çekip gitmişler. Oraya imza atanlar da bir kenarda oturuyorlar. Oradaki bütün yaşayan canlılar, ağaçlar, yeşiller yani bizim mirasımız, bize ait olan her şey talan edilmiş, mahvedilmiş, adeta orası savaş alanı haline getirilip ve gidilmiş. Bu olacak şey değil. Biz bu memleketin taşını, toprağını İstiklal Savaşı'nda kanla, bayrakla, bilekle, yürekle, birbirimize sarılarak sevgiyle koruduk ve kolladık. Birileri gelsin de istediği yeri kessin, alsın,
Kanada'dan
falan diye değil.
Kanada'dan.
Dolayısıyla bu Kanadalı arkadaşlar kendi memleketlerinde 5 tane ağacı kesemezken burada 350 bin ağacı kesip defolup gittiler. Onlarla burada kim işbirliği yaptı veya bu işe kim çanak tuttuysa onlar Allah nezdinde de kul nezdinde de borçludurlar. Bu böyle bilinen. Diyelim Eyüp futbola geçmek istiyor. Çünkü bu konular Eyüp'ü çok ilgilendirmiyor. Eyüp'ü işte alt nedir, üst nedir? 3 gol altı mı olur, 5 gol üstü mü olur filan. Altından memleket kayacak, yeşil kayacak, doğa kayacak, çocuklar istismar edilecek. O sonra diyor, ona boş ver diyor. O offside'a bakıyor.
Ben kısa bir şey daha söyleyeceğim ya. Can abi. Kısa bir şey daha söyleyeceğim. Bu biliyorsun bu.
Nasıl bir haksızlıktır ya?
Can abi, şimdi... Yeni normalleşme başladı. İnşallah bu sene bir şekilde bunu aşacağız. Şey yapacağız. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Ben geçen hafta devlet hastanesine gittim yoldan geçerken. Ya dedim kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Şimdi ondan sonra girdim devlet hastanesine. Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Devlet Hastanesi. Ya dedim ki ben kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Bir test mes nasıl no, bilmiyorum nasıl olacak girdim. Dediler ki verdiler fiş git dediler buraya. Çok da güzel bir hastane, devlet hastanesi yapılmış, müthiş güzel. Gittim baktım, ya dedi ki doktor, tamam dedi ama dedi, senin de bir röntgenini çekelim dedim. Okey dedim, tamam, röntgen. Röntgenimi çektiler. Bak dedi, röntgende ciğerlerde hiçbir şey yok ama dedi, bir test de yapılmış dedi. Tek olsun, neyse çıktı. Kaç para vereceğiz? Para mara yok. Bak şimdi, bu böyle bir şeyi Eyüp, Amerika'da, Avrupa'da, hele Amerika'da işte çok gelişmiş bir medeniyet olarak görür, şey olur ama bak böyle bir şey göremezsin. Gidip test olman senin ne kadar biliyor musun? 8 saat test için bekliyorlar hastanede. Müthiş bir sağlık sistemi var ki ben hep takip ediyorum. Yani son 20 yılda, 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, büyük bir vizyon. Onun sayesinde müthiş bir sağlık sistemi var ve bunu da takip ediyorum. Zaten biliyordum ama gittim, gördüm. Yani müthiş bir şey bu. Çünkü niye biliyor musun Can abi? 1998 veya 99 ben hiç unutmuyorum. Bir gün Çapa'ya gittim. Bir şeye baktım orada birkaç da bir oradaki hastalar ta Rize'den gelmiş, Malatya'dan gelmişler. Bir idrar tahlili, bir kan tahlili yapacaklar. Bir röntgen çekecekler. Haftalarca bekletiyorlardı Can abi. Bekliyordu insanlar. Bu büyük bir şey, devlete, Allah devlete zeval vermesin. Çok sağlık gurur sevgili. Çok tabii çok gurur duydum. Yani hakikaten çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir şey. Hani hani bir sürü şey de işte atıyorum onunla bunu da söylüyoruz ama bunu da söylemem lazım. Zaten biliyordum ama gittim yaşadım. Ve müthiş bir sağlık kadrosu var. Allah devlete zeval vermesin. Sağ olsun, var olsun.
Can abi, bu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili konuyu açan, kamu spotunu başlatan benim. Sen bana diyorsun ki Eyüp Yıldız'ın umurunda değil.
İkide bir kadrolar bilmem ne anlatıyorsun. Ben bir şey anlatıyorum.
Ama bu da, ya, bu da
umurunda olan adam böyle söyler mi?
Bu da hey Can abi, bir travma var. Neden bir travma var biliyor musun? Eyüp Yıldız ve babası Kazım Yıldız dün akşam televizyon seyretmemişler. Şey, kaçtan sonra? Saat 9'dan
dün
sonra.
Dün 9'dan beri televizyona bakıyoruz.
9'dan beri televizyon. Gazete hiçbir elektrik aleti, hiçbir şey kullanmıyorlar. Bir travma içindeler.
Can abi, reklam aramız var. Reklamdan sonra futbol.
Bir yere gitme Can abi.
Bu futbol programı çünkü.
Bu futbol programı Can abi.
10 dakika kamu spotu yapmamız lazım. Bütün fazla program yaptık. Kamu spotu doğru. Olursa olmaz.
Ama bunu da dinleyen var değil mi Can abi? Tabii. Bunu da seviyorlar. Zaten tabii. Bütün gün futbol konuşuluyor bu radyo. Türkiye'nin en önemli spor radyosu.
İnsanlar şunu gördüler burada. Bir Can Çobanoğlu kolay yetişmiyor yani.
Tabii canım.
Reklamlar.
Vay
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu ile Yeşil Koltuk devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Hasan Bek burada, Can Çobanoğlu telefon attığımızda. Güzel, dolu dolu bir kamu spotu yaptık. Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili Can abi, Hasan abi önemli mesajlar verdiler. İki tane de maçımız var. Göztepe Erzurumspor, Konyaspor, Fenerbahçe. Can abi, Fenerbahçe'nin kadrosunu paylaştık. Dün Galatasaray bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe evet. İçin bugün Galatasaray'ı yakalama fırsatı oluştu. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Önce bir başlayacak olan maçla ilgili görüşlerini alabilir miyim?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin kadrosunu bir kez daha sayar mısın?
Sayarım Can abi. İki takımı da sayalım o zaman. Konya ile başlayalım. İbrahim Semih, Seyic, Adil Demirbağ, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Sukubic, Yevtoviç, Miloşoviç, Şengelya, Diomande, Çikaleşi ve Sekidika. Fenerbahçe, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Filip Novak, Atilla Salahi, Gökhan Gönül, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ener Valencia, Osay Samuel ve Mametya.
Evet. Fenerbahçe aşağı yukarı buraya çıkması gereken kadroyla çıkmış. Filip Novak tarafında ne olup ne olmayacağını tabii iyi tatmak lazım. Konya çok koşan, topun arkasına çabuk geçen ve topu geri alma süresi de kısa bir takım. Dolayısıyla orta sahada temposunu biraz arttırarak, adam eksilterek oynaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe son maçlarda gördüğüm kadarıyla tempoyu vasat, yani orta düzeyde tutuyor. Bu Konya'nın işine gelir. Adam eksiltmesi lazım. Çünkü Konya blok halinde gidip gelebilen bir takım. Genelde de bekleyerek oynuyor. Fenerbahçe'de bekleyerek oynayan takımlara karşı çok fazla iş yapamıyor. Bir avantajı şu olabilir, bir de Caner'in olmamasının. 4-3-3 oynayacak. Yani pivot santraforu aslında olmayan Fenerbahçe sürekli kenarlardan boşa orta yaparak, pas değil orta yaparak sonlandırılmamış atak yaratıyorlardı. İşte Konya gibi takımlara sonlandırılmamış atak yaratırsanız ileriye doğru çabuk çıkan adamlarıyla tehlikeli oluyorlar. Fenerbahçe tahmin ediyorum zor bir maç oynayacak bugün. Ama sonucunun ne olacağını sorar isen Galatasaray'ın dünkü puan kaybı Fenerbahçe'yi artı yönde motive etmiştir. Ve maçın mutlaka puanla kapayacaktır diye düşünüyorum.
Bu arada biten iki karşılaşma var. Antalya Spor 1, Kasımpaşa 1, Trabzonspor 1, Alanya Spor 3. Bu iki maçın skorunu verelim.
Orada bir şey söyleyeyim müsaade ederseniz. Ya geçen hafta Ersun Hoca'nın metiyelerini okudum. Şimdi benim mesai arkadaşım, benim çalışma arkadaşım Hatay'dan 6 yedikten sonra Galatasaray maçıyla, hemen arkasındaki maç Galatasaray maçıydı hatırlarsanız. Hı hı. Galatasaray maçıyla Ersun Hoca'nın felsefesinin bunca zaman konuşulan, bunca zaman anlatılan hücum futbolunun iyi örneklemelerinden biri olduğundan bahsedilen hocanın tamamen bunu değiştirdiğini, futbolun defans yönünü daha fazla düşünen, hatta hücumu neredeyse düşünmeyen pozisyona geldiğini ben gözlemledim. Ama bizim Necip Türkbaşı'nı bir efsane yarattı. 12 maçtır yenilmemiş diye.
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu ile Yeşil Koltuk devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, tekrardan karşınızdayız. Maçlar başladı. Konya 0, Fenerbahçe 0, Göztepe 0, Erzurumspor 0. Can abi, yarış nedeniyle sözünü kestik. Devam edelim istiyorsan burada.
Evet. Oradan çünkü Fenerbahçe'ye geçeceğim de onun için Ersun Hoca örneğini veriyorum. Bana çok tuhaf geliyor. 12 maçlık beraberlikte alacağınız puan kaç? 12 değil mi? Peki 12 evet. Maçlık seride 4 kere galip gelseniz, 8 kere mağlup olsanız, bak bu çok eleştirilecek bir sonuç gibi görünür değil mi? 8 kere mağlup olmuşum, 4 kere galip gelmiş. Peki 4 kere galip gelsen kaç puan alıyorsun? 12 puan alıyorsun.
12 puan.
Ya felaket sonuç alınıyor denilen 12 maçlık sürecin, maratonun 4'ünde sadece galip gelsen, yani %30'unda galip gelsen aynı puanı alıyorsun. Dolayısıyla yazılanı çizileri değil, bizi dinleyenlerin özellikle rica ediyorum kendileri bir otursunlar, objektif olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu baksınlar. Buradan nereye geleceğim? Emre Belezoğlu yaptığı bir medya mensuplarıyla saha kenarındaki söyleşisinde onlara dedi ki Fenerbahçe topu önde tutabilen, pas yapabilen, dominant karakterli, oyunu kurabilen, kurgulayabilen bir takım olmalı, böyle oynamalı dedi. Kime dedi? Hasan'a veya bana demedi değil mi bunu? Bunu hocaya söyledi.
Evet.
Şimdi ondan sonra Fenerbahçe'nin oyun sisteminde Alanya maçındaki gibi ezilen bir Fenerbahçe yerine topu önde tutmaya çalışan, doğru olgun atak yapmaya çalışan bir Fenerbahçe ortaya çıkmaya başladı. Ama bunu oynarken Göztepe maçındaki gibi arkada savrup güvenliği elden bırakan bir defansında olmaması gerekir. Bugünkü maçta da anlatmak istediğim de buydu. Konya'da Huni şeklinde oyunu içeriye doğru çekti.
Can abi, Fenerbahçe Ener Valencia ile çok net bir pozisyonu
değerlendirdi. Can abi, penaltı çizgisinden kalede yani 2-3 oyuncu var.
Halil'inki gibi bir pozisyon.
Topu diyor. Dikti gökyüzüne Valencia. Ya şimdi anlamadım, bu futbolcular yani gökyüzüne vurdu. Şimdi abi yani bunlar yeteneksiz mi? Bunlar işleri bu. Topu yani.
Ya bunu Hasan bizim Gökten yapardı. Benim de çok sevgili arkadaşım evet. Özdenak. Eskiler bilirler.
Şeyden bu İnönü'de eski açıktan turist vurmuşluğu var değil mi Hilton'un orada?
Eski açıktan ben kahve içiyordum. Hilton otelinde oturdum. Fincanı devirdim.
Turist vurmuşluğu var derlerdi.
Evet. Gökmen kardeşime evet. De buradan selam olsun ya. Gökmen
şimdi Can abi, şimdi ben sana şu soruyu sormak istiyorum. Dünkü Galatasaray maçını seyrettin mi?
Tabii.
Peki Galatasaray'ın 11'ini ve futbolunu nasıl buldun?
Şimdi Galatasaray'ın 11'ini ve futbolunu nasıl bulduğumu ben 3 haftadır size anlatıyorum. Bizi dinleyenlere de anlatıyorum.
Şimdi bir daha yolda gidenler var, dinleyememişler onlara. Dünkü maçı şeyinde soruyorum.
Galatasaray bir maç önce...
Can abi sizin sözünü golle kestim. Göztepe 1-0 öne geçti Erzurum karşısında. Dakika 5.
Evet, o maç enteresan maç olacaktır, beklemek lazım. Yani Mesut'un Erzurum Spor'un da puana ihtiyacı var. Dolayısıyla biraz daha dengeli bir oyun bundan sonra oynanır diye düşünüyorum. Galatasaray maçının Ankara Gücü maçı öncesinde de ben Galatasaray'ın iyi futbol oynamadığını, ondan bir önceki haftada iyi futbol oynamadığını söyledim. Ancak sonuçlar, biz sonuca bakarak tabii yorum yapanların ülkesi olduğumuz için, sonuçlar bizim sözümüzü belki biraz askıda bırakmıştır. Ne zaman ki Ankara Gücü mağlubiyeti geldi, o zaman konuşulmaya başlandı. Ama Ankara Gücü mağlubiyetinin sahaya, hakeme, işte hava şartlarına vesaireye bağlanmasıyla Galatasaray'ın oyununda sıkıntı olduğu konuşulmaz olmuştu. Yani perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Ayrıca şunu size hatırlatayım. Galatasaray'ın Ankara Gücü maçında yedek kulübesini bir hatırlatmak istiyorum. Taylan,
Babel,
Falcao,
Belhanda,
Feguli. Bak, gerisini saymadım da. Şimdi bu maçta ise bu oyuncuları sahaya sürdü hoca, diğerlerini aldı.
Yani Feguli hariç, Feguli son 15
Feguli,
dakika.
Feguli, Onyekuru, 4 tane Ankara Gücü maçının 4 oyuncusu sahadaydı. 6 tane yeni oyuncuyla oynadı. Tamam. Şunu dedi hoca. Geçen maçın rotasyon yapmadı işte sevgili kardeşim. Onu sen anlat, öyle anlar.
Ama hoca rotasyon öyle söyledi. Yapmadı. Ben öyle anlamadım. Beni neden sevmiyorsun Can abi ya?
Bu seni sevmemekle alakası yok. Senin gibi düşünenleri anlatmaya çalışıyorum ama bizim insanlar böyle anlıyor.
Hoca keşke herkes benim gibi düşünse ya. Türkiye'nin refah seviyesi yukarılara çıkar, bilgi seviyesi yukarılara çıkar.
Kandırılmasın kimse, onu anlatmaya çalışıyorum. Refah seviyesinden bahsetmiyorum. Herkes büyülenmiş. Hoca dedi ki Ankara Gücü maçını ben kaybetmedim. Suçlularını yanıma çektim, kulübede oturtuyorum. Onlar kaybetti dedi. Herkes de bunu yedi. Peki suçsuzları koydun oraya.
Evet.
Futbolda suçlu suçsuz diye bir şey söylenmez. Hatalı diyelim. Doğru bir terim değil o.
Formsuz diyelim. Formsuzları.
Hatalı.
Formsuzları.
Onların yüzünden bu oyun kilitlendi dedin. Onların yüzünden kaybettik dedin. Çektin. Diğerlerini sahaya sürdün. Dün Galatasaray ne oynadı? Peki dünkü maçtan sonraki demeçlerde Galatasaray'ın oyununun kötü oynadığına dair bir şey var mıydı?
Peki evet, ben Can abi sana şöyle bir şey sormak kartlık, istiyorum.
Kırmızı kartlık Onyekuru pozisyonu var, doğru. Atılması lazım diyor hoca. 30 küsur dakika, biz 37 dakika 10 kişi oynardık. Yahu Galatasaray'ın rakibini yenmesi için 10 kişi kalması mı lazım?
Bu bana neyi hatırlatıyor biliyor musun Can abi?
Efendim?
Bu Fatih Hoca'nın bu anlattıkları neyi hatırlatıyor biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe'nin ilk sene bir 4. hafta 3. hafta Alanya maçı vardı. Taca çıkan topu 3 metre ileriden atmışlar. O da gol olmuş Fenerbahçe. Bir sonra 3 Fenerbahçe mağlup oldu. Bu şeye evet. Gitsin. Nedir? Bu maç iptal olsun, yeniden oynatılsın. Yani 3 metre değil 15 metre her maç ileriden kullansın. Bir şey fark etmiyor ki. Şimdi Fatih Hoca dün basın toplantısı iki konuşmasında da geçen hafta konuşmasında hep hakemi suçluyor. Hakemleri suçluyor. Şimdi tamamen olayı hakemlere yıktı. Ve yıkmaya devam ediyor.
Evet.
Yok orada o olsaymış. Şimdi futbolda orada o olsaydı, burada bu olsaydı. Zaten o zaman Türkiye'de baktığında çok şampiyonluk çok yere gider, çok şampiyonlukla çok yere gitmezdi yani. Yani burada Türkiye'de bir kişi şikayet etmesi gerekiyor. En az yani bir kişi varsa sistemden şikayet etmemesi gereken son 25 yıldır o da Fatih Terim'dir abi. Bunu seyrettikçe ben aptal mıyım diyorum. Bir sürü futbol diyor ki aptal mıyız biz diyor. Bize neyi anlatıyorlar? Yani tamam güzel akıl oyunları yapıyor ki ben de olabilir bir şey demiyorum. Ama abi mesele başkayken işte yok Fenerbahçe'de işte 55 futbolcu transfer etmiş şu anda takım bir şey oynamıyor. Şimdi ne anlatacaksın? Yani burada kimse futbolu konuşmuyor ve kimi suçluyorlar? Hakemleri. Kötü gidince iş hakemler. Abi hakemler doğru. mesela dünkü maçın hakemi Can abi. Cesur kararlar vardı ve oynattı.
Can abi ama... bir son dakika gelişmesi var. Paris Saint Germain Başakşehir maçının dördüncü hakemi Roman hakem Sebastian Coltecu 30 Haziran 2021'e kadar hakemlikten men edildi ve rehabilitasyon kursuna gitmesi kararlaştırıldı. Böyle bir gelişme var. Demek ki incelemeler sonucunda hakemin ırkçılık yaptığına karar verildi Can abi, değil
doğru,
mi?
Bu,
bu anlama geliyor değil mi Can abi?
Aynen o anlama geliyor. Çünkü sadece formsuzluktan ötürü veya yaptığı davranış bozukluğundan ötürü maç cezası verilmemiş. Rehabilitasyona gitmesi. Yani onların coaching yaptığı NLP uzmanları var. Hı hı. Üstlerinde hakem hoca, hakemlerin hakem hocaları var. Grup grup. Mesela bizim Cüneyt Çakır'a da Collina bakıyordu veya işte Rosetti bakıyordu filan gibi. Bu hakem hocaları onu eğitecekler. Yani
şu hareket nedir bu? Şu sarı mıdır kırmızı mıdır?
Bence sarı kart.
Verdi mi hakem?
Bir görmedim, hiçbir şey vermedi galiba. Bir yandan da maçları takip ediyoruz Can
şimdi,
abi.
Şimdi öyle bir şey var Can abi. Çok kötü niyetli hakem gördüm bu ligde ben. Rüzgara göre, iklime göre düdük çalan hakemler gördüm. Ama çok gördük abi. Mesela atıyorum. Şimdi mesela bakıyorum. Şimdi bu hakemler dünyada bir mesele olmaya başladı. Mesela Bayern Münih maçında ne maçı? Şey maçı. Dortmund maçıydı galiba. Bu hafta vardı.
Evet.
Bu hafta Dortmund oynadı. 4-2.
Ve kaybetti. O şey isyan ediyor Bayern'in oyuncu. Halbuki o sistemden en çok faydalanan. Camiye bayandır. Ve şey de sonra bakıyorum Portekiz'de Benfica'dan yaka silkiyor artık biliyorsun Porto.
Evet.
Son haftaya geliyor hep ayarlıyorlar hep Porto şey Benfica şampiyon. Ya belli orada kullanıyor bunlar. Şimdi yıllarca biliyorsun Milan'la Juventus bu işleri şeyde İtalya'da. Cana biliyorsun değil mi? Hep galibim Inter gidiyor. Hep son anda Inter'den alıyorlardı. Ondan sonra ortaya çıktı hakemlerin. Orada biliyorsun Can abi şimdi böyle bir mesele var. Şimdi hakemler ey hakemler. Sizi çok yükleniyorlar. Ama siz de masum değilsiniz. Yani hiçbirimiz masum değiliz. Yöneticiler de değil. Hocalar da değil. Hakemler de değil. Şimdi bu iş ne olacak? Şimdi bu çok bütün herkes hakemlerin üstüne konuşuyor. Kimse sistemi eleştirmiyor, transferleri eleştirmiyor, oyun sistemini eleştirmiyor, doğru karar almayı eleştiremiyor. Nereye gidecek bu hakemlerin işi sence? Nereye gider bu iş? Yabancı hakeme doğru gider mi sence?
Bu kafayla hiçbir yere gitmez.
Neden?
Mayıs ayında kurullar değişir.
Evet.
Yeni bir MHK oluşur. Yeni MHK oluştururken eğer radikal karar alabilecek çapta bilgi, becerisi ve cesareti olan bir MHK başkanı ve kurulunu oraya atamazsak biz önümüzdeki sene, daha sonraki sene yani bundan 50 sene önceden başlayarak bugüne kadar geldiğimizde ne konuşuyorsak aynılarını konuşmaya devam ederiz. Bu da spor yorumcularını ve sporla ilgili televizyonda veya gazetede yazan, konuşanların ekmeğine yağ sürer. Başka hiçbir işe yaramaz. Bir de başarısız hocaların arkasına saklanabilecekleri mazeret mağarası olur. O mağaranın içine girerler. 10 kişi rakip kalsaydı biz öyle olurduk, böyle olurduk diye anlatırlar. Ligin en pahalı kadrosunu taşırlar. Taşıdıkları en pahalı kadroyla ligin sonuncusuna yenildiğinde de hakemle veya işte kendi sahanda zeminle uğraşırsın. Bunlar yanlış. Gözden bazı sorunların kaçmasını veya tartışılmasını engelliyor. Dolayısıyla hakemle konuşanın önce niye konuştuğuna bakacaksınız. Ne kadar konuştuğuna bakacaksınız. Sonra da kendisinin orada bir sorun olup olmadığını aslında başarısız alınmış sonucun arkasında neyin olduğunu inceleyeceksin. Biz de şimdi moda olmuş. Biraz önce Hasan'ın dediği gibi herkes hakemle ilgili bir şey söylüyor. Ben de diyorum ki hakemle ilgili konuşmak için önce kendinize bir bakın. Ondan sonra konuşun.
Mesela Can abi size Kasım
kim vardı zaten?
Kasım abi reklam geldi.
Bir reklam geldi.
Sonra sözü Hasan Bek'e veriyorum Can abi reklamdan sonra.
Peki ben izin rica.
Yok Can abi öyle bir yere gitmek yok. Çeyrek kala kusura bakma öyle yok. Demişsin. Ya beraberiz. Hiç ödememişsin. Ya varız ya yokuz Can abi.
O yüzden söz hakkı doğdu sana. Gitme evet. Sakın bir yere.
Yok bir yere gitmeyeceğim.
Reklam.
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu'yla Yeşil Koltuk devam ediyor.
Evet sevgili dinleyenler, dakika 19 Konya 0 Fenerbahçe 0 ve yine dakika 19 Göztepe 1 Erzurum 0. Göztepe'nin golünü Diabete atmıştı. Can abi oradasın değil mi?
Evet evet buradayım. Teşekkür ederim. Uşağı kadar sizle birlikteyim.
Peki Can abi. Şimdi Can abi tabi hakemler diyoruz da suçsuz mu valla olsuz buldu bilmem ne. Tabi aklıma da hep şeyler geliyor. İçim bu sefer tekrar bir şey oluyorum ya. Gene kaynıyorum.
Kim geliyor?
Ne bileyim abi şu hakemlerin verdiği kararlar. Hatırlıyor musun Can abi? Var 4,5 dakika Göztepe Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin kalecinin kurtardığı penaltıyı 4,5 dakika inceledi. Hatırlıyor musun? Sonra iptal etti. Yaptığı evet. Golü de iptal etti. 4,5 evet. Dakika.
Can abi hakemlerden...
Sonra ondan sonra şimdi bakıyorsun bu hakemler diyorsun ki burada bir kötü niyet yoksa ne var ki kralı var. Neyse şimdi gelelim Can abi. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum.
Şimdi Hasan bir şey söyleyeyim.
Yani evet söyle.
Yani
abi.
hiçbir şey söylemiyormuş gibi yapıp bir şey söylemek aslında çok doğru değil. 4,5 dakika mı onu bilmiyorum da.
4,5 dakika. 4 dakika 34 saniye.
Peki 4 dakika 34 saniye bir pozisyonu incelemek çok
önemli. Ve Fenerbahçe golü attı penaltıyı kurtardıktan sonra kaleci. Fenerbahçe'nin golünü iptal ettiler.
Evet.
Sonra 4,5 dakika incelemeden sonra penaltıyı tekrarlattılar. Fenerbahçe 1-0 galipten 1-0 mağlup duruma düştü.
Hakemler hala sana destek veriyorlar mı Can abi?
Of Can abi bak bunların içinde öyleleri var ki ah Can abi ah. Ah bunlar var ya hiçbirimiz masum değiliz aslında.
Ama çarşamba günü hakemleri eleştiriyordun.
Abi eleştirmedim. Sen övüyordum. Övmüyordum da destekliyordum. Ama bunları da aklıma geldikçe de diyorum ki ne bileyim abi. Yani ayrı kodları var abi bunlar var. Sonra evet, aklıma neler geliyor.
Padişahlık sistemi.
Sonra Vahap Beyazlar aklıma geliyor Can abi. Serkan Çınarlar aklıma geliyor.
Biraz önce başka
Bülent Yıldırımlar aklıma geliyor. Neler geliyor neler Can abi. Ah Can abi. Selçuk Dereliler aklıma geliyor. Ah Can abi ah. Masum değiliz hiçbirimiz Can abi.
Ali Palabıyık niye aklına gelmiyor?
Hep beraber konuşursak bir şey anlaşılmadığı için bekliyorum.
Söyle. Can abi. Sen konuşma sen moderatörsün. Can abi lütfen.
Çok özür dilerim.
Şimdi başka takımın taraftarları da başka hakem listesi çıkarıyor Hasan'cığım. Bu iş böyle bitmez.
Ben tam yani
başlamıştım. Hayır ben şundan 4 dakika 31 saniye evet, başka maçı da iptal etsinler onu da konuşalım abi. Biliyorsun.
34 dakika.
Kasımpaşa Galatasaray maçının hakemine maç verilmiyor artık. Hani o gri pozisyon vardı ya vara gel diyorlar. Var diyorlar. Burada diyor penaltı var. Gelmiyor. Bravo. Evet. MHK bir şeyler yapıyorlar. Yani bir sisteme karşı var bir yani bir şey.
Sistem hangi sistemden bahsettiğini ben anlamış değilim.
Ne bileyim, ben ama... de anlamıyorum. 25 yıldır ben de seyrediyorum. Anlayamıyorum.
25 değil 35 yıla da baksan anlarsın. Biraz daha geriye git. Sen tarihi iyi biliyorsun. Futbolda iyi izliyorsun. Çocukken milliyet almaya gidiyordun ya. Oralara bak anlarsın sen ne demek istediğimi. Bu Kasımpaşa'nın alt tarafındaki Sultan Demircanlara falan bir git o taraflara anlarsın. Onun için bana bunları anlattırmayın.
Tamam Can abi tamam pardon geri aldım. Neyse şimdi
işimize bakalım.
İşimize bravo doğrusu. Her ne güzel kadın haklarında doğada anlaşıyoruz seninle. Sonra...
yani bu hakem işinin içinden çıkamayız. Şöyle çıkamayız. Şu anda sen konuşuyorsun Galatasaraylılar sana küfrediyor. Beşiktaşlar küfrediyor.
Ben Beşiktaşların hakkını savunuyorum. Vahap Beyazlar onlar bunlar.
Buyur işte şimdi o Vahap diyorsun o başka bir şey diyor öbürü onu diyor o Mete Kalkalan diyor öbürü Fırat Aydın'ı savunuyor.
Ben Cüneyt Ali Palabıyık Mete Kalkalan Cüneyt Çakır diyecektim sen kendi programında konuş dedi bana.
Cüneyt Çakır ha.
Yani bunları anlatırsan o da onu diyecek bu da ne yapacağız program böyle geçecek.
Doğru Can abi doğru söylüyorsun.
Ne olur neye yarar yani.
Hayır, Can abi doğru söylüyorsun Can abi doğru söylüyorsun ben vazgeçtim.
Biz Fenerbahçe'nin oyununu konuşmuyoruz. Bunu konuşuyoruz.
Ama nereye konuşuyoruz. Ben cumartesi pazar konuştum Can abi benim corner'da. Sen dinlemiyorsun. Takip etsen beni...
Sana da bir köşe verelim. Biri çeyrek geçe. Gelmiyorsun.
Yok köşeyi sen kendin kullan benim köşeyi. Ben sana verdim hakkını sen kullan. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceklerim var ama... yayından çıkmadan önce Galatasaray'ın Ankara Gücü maçından sonra... şu aklıma geldi. Geçen hafta ligin lideri kimdi?
Galatasaray.
Sonuncusu kimdi?
Ankara Gücü.
Ligin en üstündeki, en altındakiyle oynuyor ve bütçeleri de aşağı yukarı o kadar farklıyken tahtası da kapanıp son anda transfer yapmış Ankara Gücü'nü 10 kişi kaldık diye yenemedik demenin bana göre mazeret olarak kabulü mümkün değildir. Bu böyle bilinebilir. İki, şu takıma bu veriliyor, bana bu niye verilmiyor filan diye konuşmak artık öyle bir hale geldi ki Malatya Başkanı anlatıyor, Ankara Gücü Başkanı anlatıyor, bir Sivas'ın başkanını duymadım, orada da Rıza Hoca anlatıyor. Alanya'nın başkanı anlatıyor, daha doğrusu hocası söylüyor, Alanya Başkanı da çok konuşmuyor. İşte Konya anlatıyor, anlatıyor. Şimdi 21 takım var, 21 takımdan da 21 ayrı ses geliyor. Ya arkadaşlar, bu kulüplerin hepsi borç batağında mı? Bu kulüplerin hepsi üçer dörder antrenör değil, hepsi değil mi de çoğunluğu. Dört
şu sarı değil mi? Şu hareket yaptı. Sarı değil mi? Niye vermiyorsun? Sarı kart. Bu üçüncü sarı kart alması lazım, hiçbirini vermiyor. Neyi seyrediyorsun Fırat Aydınus?
Herhalde öyle söylediğine göre Konya'nın sarı kart alması lazım.
3 tane en az sarı kart alması lazım.
Ay Hasan bu kadar serzenişte bulunduğuna göre anladım. Ben maçı seyredemem.
Ama abi olacak iş var, olmayacak iş var. Yani burada bakıyorsun.
Galiba biraz cepheden karşıladı gibi gördü onu. Tam arkadan müdahale olarak İyidir. Görmedi.
Öyle bir şey olur mu ya? Biliyorsun Mesut'un ayağı şey oldu. Foul bile yok.
Şunu anlatmaya çalışıyorum. Takımların kendilerinin yönetimsel anlamda sıkıntıları, hocaların futbolsuzluk iklimi yaratmaları, futbolcuların da elini ağzına götüren, yüzüne götüren, kafasına götüren, yerde çimleri adeta yumruklayarak canhıraş bağıranlarının yüzünden bu futbol seyredilemez hale geldi kardeşim. Bayern Münih Dortmund maçını seyrediyorsun, yerde yatan futbolcu görmüyorsun. Bizde 3 dakikada bir birisi suratını tutmuş, üstelik de ensesine gelmiş bir darbeye suratını tutarak yere düşen futbolcu var. Efendim ayağına basmış, ayak teması ayrı, basmak ayrı.
Şu direkt kırmızı değil mi şu hareket? Direkt yok. Ayağına vuruyor.
Yok abi sarı kart. Peki, tehlikeli hata kesti.
Önden direkt çok. Ayağına vuruyor direkt.
Şimdi Hasan 3 sarı bir kırmızıya geldi.
Rahat. Hakem Hasan abi olsaydı Konya Spor 7 kişiydi.
Abi böyle bir sert böyle sert bir futbol oynanmaz.
Ama
ki.
Konya sert oynuyor. Bu konuda haklı Can
Konya
abi.
Zaten sert oynayan bir takım. Konya'nın ama oyun stili o.
Oyuncuya sert oynuyor Can abi. Oyuncular hep sakatlamayı evet, oynuyorlar.
Rakibi caydırmak için yaptığı hareketler maalesef sert. Bazı Anadolu takımları İstanbul takımlarına başa çıkabilmek için futbolu bu şekilde oynamaya çalışıyorlar. O da yanlış ama ona hakem müsaade etmeyecek. O bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Biz sadece konuşuruz.
Yani. Ben de onu anlatıyorum Can abi. Olacak gibi değil. Yazık ya.
Bu arada Beşiktaş'la ilgili de bir şey söylemek isterim. Trabzonspor'un da şu andaki durumu her puan kaybında o da iştahlanıyor elbet ama Beşiktaş'ın geçen hafta nefes nefese olduğu maçta oyuncu değişikliklerin düşmüş orta sahasına rağmen orta göbek yerine kenardan yapılmış olması Beşiktaş'ı maç içerisinde zorladı. Ama buna rağmen Josef'in 2,5 kişilik oynaması diyeyim, Atiba'nın da eski Atiba'ya benzer şekilde oynaması ve Abubakar'ın da santrafor böyle olunur. Yani özel adam diyoruz ya.
Evet.
Atanla tutan özeldir diyoruz ya. Bunlardan ötürü ki Ersin'in yaptığı hatadan ötürü biliyorsun penaltı oluştu. Zamanlama hatasından ötürü.
Ben bu kaleciyle şampiyon olursa Beşiktaş ki bence müthiş başarı yine geldiği yer. Yani
evet. Tandeminle oynamazsa Beşiktaş, yani o gerideki ikilisiyle oynamazsa Beşiktaş ki en son oynanacak şeydir Hasan bak. Kaleci, oynayan kalecini tutacaksın, öndeki tandem. O iki stoperin ayarını bozdun mu, ha cezalı olur, başka sakatlık olur, başka. Ayarını bozdun mu, ayar tutmuyor. Bak Liverpool kaybettiği Van Dijk yüzünden ne halde şu an?
İki stoperi de gitti Can abi ama. İki evet, stoperi de gitti.
İki stoper birden gitti. Yani
şu nedir?
Hani bu rotasyon falan var ya çok anlatılan. Yok rotasyona girdi de rotasyondan çıktı da falan. Rotasyonu yapacağın mevkiler bellidir. Onların dışında rotasyon fantazidir. Yaparsan başına iş alırsın. Ama Beşiktaş aldığı galibiyetle enteresan bir sürece girdi. Şimdi önünde bir lig Başakşehir, bir kupa Başakşehir ve arkasında Fenerbahçe maçları var. Buraları eğer iyi dönerse Beşiktaş'ın şansı, ligin ilk başında bu takımdan hiçbir şey olmaz diyenlere inat, Beşiktaş'ın şansı çoğalır. Ha bu ligde geçen haftalarda da konuştuk, hep şunu söyledik. İşte kim şampiyon olur? Ben de hep ısrarla şunu söylüyordum. Şampiyonluk adayını şu anda belirlemek mümkün değil. Ligi 13 hafta geriye doğru sayıyoruz. 13 hafta bile çok fazla. Eski lige göre daha 17-17 oynanıyordu ya 34 maçı. Düşün, ikinci yarının 3-4 maçı oynanmış gibi düşünüyorsun. Şampiyonluk daha belli olmaz diye düşünüyorum. Kazalar olacaktır. Hiçbir takımın taraftarı da ümitsizliğe kapılmasın. Galatasaray taraftarı da dahil. Evet, 2 haftada 5 puan şampiyonluk yolunda çok büyük kayıptır. Ama önde kaybı olacak takımlar olacaktır. Bu lig böyle yürüyecek. Hiç kimse biz bu yarıştan koptuk diye takımının arkasından çekilmesin. Söyleyeceğim bu herhalde.
Orada Fenerbahçe golü attı.
Can abi, Fenerbahçe attı golü. Geçmiş olsun Can abi, attı Fenerbahçe. Fenerbahçeliler normal. Geçmiş olsun, rahatladılar. Ya Can abi, ben 2 haftada Trabzon maçında seyrettim. Geçen hafta oturdum, gol oldu. Küstüm Can abi, hayata küstüm. Ne bu ya? şimdi gol at, ama atacağı belliydi Fenerbahçe'nin.
Çok baskı kurdu.
Ve enteresan bir şey oldu Can abi. Mesut Özil'in sakatlanması bir tarafta, Fenerbahçe'yi takımı çok rahatlattı bence Erol Bulut.
Çünkü eksik falan yaptı.
Evet, yani Fenerbahçe Mesut Özil'de bir kişi eksik oynuyordu.
Bravo.
Yani şimdi
ben bunu en büyük kızıyordum bana.
Şimdi bir futbolcunun transferi var, çok dünya yıldızı, ama gelip bunun o teoriydi gelmesi, herkes alkışladı, ben de alkışladım. Pratiğine geldiğinde Can abi, pratiği yetersizdi Mesut'un ve takımın bir kişi eksik oynatıyordu.
Can abi ayrılma.
Can abi sorusu... sakın bir yere gitme, bunu da ilk sen söyledin. Yok Can abi, ilk bunu sen söyledin burada.
Bay Bey'le yemeğim var, dolayısıyla ayrılmam icap ediyor. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
Can abi.
İyi programlar, hoşça kalın.
Seni bana. Seviyoruz Can abi, iyi akşamlar, iyi ki varsın.
Görüş sonrası devam.
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu ile Yeşil Koltuk devam ediyor.
Dakika 37, Fenerbahçe Konyaspor deplasmanında 2-0 önde sevgili dinleyenler. Büyük bir baskı kurdu Fenerbahçe Hasan abi. Pelkas ceza sahası önünde Konyaspor savunmasını tam anlamıyla dağıttı. Sağdan soldan gelen iyi ortalarda Fenerbahçe'de etkili oldu ve Fenerbahçe 2-0'lık bir skor elde etti. İlk gol Atilla Salahi, ikinci gol de
Konya
Osayi Samuel.
Evet, Osayi Samuel. Şu var. Yani Konya'nın en az 3 tane sarı kartını da alması gereken sarı kartı da hakem vermedi. Yani o kadar, şimdi bak, yeteneksiz takımlar.
Çok sert bir maç tamam. Oluyor değil mi?
Hayır, şu var, yeteneksiz takımlar okey, ne yapacaklar? Şunu yapacaklar, savunma yapacaklar, ama kardeşim kusura bakma. Öyle kasap gibi girip şey yapmayacaklar. Yani futbolcuları sakatlamak için oynamayacaklar. Böyle bu takımları da hakemler müsaade etmemeli. Yoksa yetenekleri arada, oynamasınlar.
Konya Spor'un bir penaltı beklentisi var. Herhalde şu an vardı, inceleniyor. Yani Konyaspor Hasan abi 2-0'a geldikten sonra skor biraz çıkmayı düşündü. Biraz ofansı düşündü. Ama baktığımızda şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Maçın başlangıcı itibariyle çok mahkum, Fenerbahçe'yi bekleyen, Fenerbahçe'ye tamamen topu teslim etmiş bir oyun vardı. Buna şey penaltı istiyor da bu.
Ne?
Şu açıdan bakalım. Ben penaltı gibi görmedim. Acaba orada ayağını koyuyor, oyuncunun vurmasına
yönelik. Ener'in Valencia'nın ayağına vuruyor yani. Topla şeyin arasına ayağını koyuyor.
Evet, şu an Fırat Aydınus VAR'la görüşüyor. VAR'la diyalog kuruyor. Bakalım. Devam diyor. Devam, penaltı yok diyor. Bence de penaltı yok bu arada.
Hayır, zaten yani topa vurmasını engellemiş. Ayağını koymuş. Dokunmuyor. O ona vuruyor.
Evet. Yani ayağını oraya koymuş. Sonradan vuran.
Görüyorsun, bir problem yok. Gayet güzel anlatıyoruz değil mi yani? O tarafsız yok, bir şekilde pozisyonu.
Yani senin şu özelliğin var Hasan abi. Yani sen Fenerbahçe diye penaltı olmadığını düşündüğün bir pozisyona penaltı diyen biri değilsin. Veya tam tersi, işte penaltı değil diyen birisi değilsin. Sen inandığını söylüyorsun. Bunu biz ligin başındaki Rizespor karşılaşmasında gördük. Sen zaten Ener Valencia'nın pozisyonu için penaltı değil demiştin. Buna inandığını söylemiştin. Her zaman objektif yorumlar yapan bir insansın. Bu arada Konyaspor da iyi pozisyonlar
buldu. Çıkmaya başladı, evet.
Çıkmaya başladı. Diğer tarafta Göztepe 1, Erzurumspor 0 Hasan abi. Göztepe'de kritik bir mücadele bu. Kazanıp iyice rahatlamak isteyecek. Erzurumspor da Ankaragücü atağa kalktı. Son iki maçını kazanmayı başardı. Onlar için de değerli bir mücadele olacak. Bakalım şimdi Konyaspor'un atakları var ama sevgili dinleyenler, Fenerbahçe savunması da dikkatli. Bir düne gidelim Hasan abi. Sen Fatih Hoca'nın çıkarttığı kadroyu nasıl değerlendiriyorsun? Sağ kanat Babel, göbekte Getson ve Belhanda'yı uzun süre sağda tuttu. Şimdi
Ankara Gücü maçı öncesi buradaydık. Ali Deniz vardı. Siz bana şeyi sordunuz. Arda Turan oynar mı dediniz?
Sağ tarafta.
Evet, oynar mı dediniz. Şimdi şöyle. Ya ben dedim ki işte takımın çimentosu, oynaması lazım falan da, fena işte bilmem ne falan, ama şu oldu. Arda'nın artık gitgide takıma veren değil, alan oyuncu olmaya başladığını gördük değil mi? Hı hı. O yani o maçta da çok etkisiz kaldı. Bu hafta da hoca baktı, sonradan oyuna aldı Arda'yı. Yine etkisizdi Arda. Fark ettin değil mi?
Evet.
Şimdi Arda'ya dikkat et, sahada oyundan daha çok konuşuyordu. Yani maç sonu demeçler veriyor. İşte hocanın işte bilmem ne, demeç vererek o 11'de kendine yer alıyor, buluyor. Ama hoca baktı bu da olmuyor. Ankara Gücü maçına kadar okey. Ama baktı olmuyor, bu sefer geçti. Ama şimdi şu var, takımda Feyguli ve Belhanda olmadan bu takım şampiyon olmaz abi. Bak ben sana söylüyorum. Sen istediğin kadar Belhanda'yı eleştirin. Belhanda çok yetenekli bir oyuncu. Feyguli keza, o da çok yetenekli. Bu ikisi sakat değilse bazı maçlar oynamayabilir bunlar. Hı hı. Oyna biraz şey, şımarık oyuncu da. Hani şöyle, ama Feyguli öyle değil tabii. Feyguli bence sen Arda Turan veya atıyorum işte diğer oyunculara kullanacağı opsiyonu, hani o şansı, yani az koşma, mücadele etme şeyini Feyguli alır, Belhanda alır Eyüp. Yani bunlar, bu iki oyuncu olmadan Galatasaray, ya bunlar ağırlığını koymadan, sen bunları oynatmazsan, yedek bırakırsan şampiyon olamazsın. Galatasaray'ın en önemli iki oyuncusu bence
Feyguli ve Belhanda.
Belhanda orta sahada.
Peki
yani
bunlar... Falcao'yu sormuş bir dinleyicimiz, demiş
Falcao
ki.
Falcao dün yani şapkadan, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Vuruşu müthiş ki, müthiş bir vuruş yaptı.
Berkay Güneş, Hasan abiye sorar mısın? Falcao ile ilgili neler söyler? Sakatlığı atlatmış bir Falcao, sanki katkı verecekmiş gibi gözüküyor.
Yani şu var, Mustafa Muhammed'i kesemez.
Değil mi?
Çok özel oyuncu Mustafa Muhammed. Bak şey, çok özel bir oyuncu. Gerçek bir santrfor. Onu kimse, bu ligde ligin en iyi santrforu şu anda. Katılıyor musun?
Kesinlikle katılıyorum.
Mesela Abubakar da çok iyi bir santrfor, müthiş, ama yani Mustafa Muhammed de o takımda kimse kesemez ha.
Çift santrforlu bir sisteme döner mi sence?
Ama çift santrforlu sistemde de yine orta sahadan bir yerlerden taviz veriyorsun mücadele olarak. Sen Belhanda'yı da koydun. Bir daha biraz daha düşüyorsun. Şeyi de koydum. Ya da Feyguli'yi de şimdi
koyacaksın.
Onları tabii. Şimdi çok... mesela Tayland'da da bir düşüş var. Anlamadım. Yani Tayland müthiş oynuyordu. Tayland'da da bir düşüş var. Yani o Tayland değil gibi. Yani pozisyonu mu değişti, anlamadım. Yani ne oldu? Ben de şey.
Ya Taylan Antalyalı pozisyonunu Etobo'ya kaptırdı. Etobo'yu tercih etti Fatih Terim bir müddet orada. 4-5 maç.
Bence iyiyken, Taylan iyiyken.
Yani. Ya hata yaptı Fatih Hoca.
Orada çünkü kaybetti değil mi Taylan'ı?
Şimdi ha, bir Hasan şey abi, Etobo çok güçlü bir futbolcu. Okay. Rakibi iyi karşılıyor. Fakat oyun kurma, pas organizasyonu içerisinde yer alma noktasında zayıf kalıyor. Yani Taylan kadar oyunu yönlendiren, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu değil. Şimdi Etobo tek yönlü bir futbolcu. Mesela ben Fenerbahçe'de Ozan'ı çok beğeniyorum bugün yedekler arasında. Neden beğeniyorum? Hem savunmaya yardımı üst seviye, hem de dribling yapıyor. Çok
bak,
iyi paslar ama çıkartıyor.
Doğru, ama şimdi o da problemli oyuncu. O da maç içinde kopuyor Eyüp. Yani maçtan, oyundan düşüyor, kopuyor. Mesela şimdi o da mesela şimdi ne yaptı? Hoca onu da aldı, dinlendirdi, şey yaptı. Yani şimdi ama Taylan tamamen iki yönlü, müthiş bir mücadele, müthiş bir şey ortaya koyuyordu. Bence bir anda o şey, mesela Emre Kılıç her geçen gün bakıyorsun fizik olarak, yani fizik olarak hani bir görün bakıyorsun, yani bir hem fizik olarak geriye gitmiş, hem güç olarak, hem oyun olarak, yani o Emre Kılıç değil bir kere.
Emre Kılınç'la Mert Hakan Yandaş asla Sivas günlerine tam anlamıyla dönemediler.
Şu var.
Mert toparlanmaya başladı.
Şimdi yani şimdi.
Şu an sahada tabii, da en çok koşan.
En çok koşan yani bir kere o Dinamosu.
Evet.
Ona başrolü verdiler. Dediler ki hem oyna hem oynat. Oynatamaz abi. O çok tutar şey yapar ama iyi bir oyuncu.
Evet, bir dinleyicimiz de demiş ki Hasan abi Fenerbahçe deplasmanda oynadığı oyunu kendi evinde de oynasa şu an açık ara şampiyondu.
Ya şu var. Hocanın...
Bak bir Galatasaraylı da bana ne yazmış biliyor musun Hasan
evet, abi?
Eyüp Yıldız sen Pelkas'ı övdüğünde abarttığını düşünüyordum Fenerbahçe'ye şirin gözükmek için. Ama söylediklerine katılıyorum, Pelkas bu ligin en iyi orta sahalarından biri.
Çok yetenekli.
Yani Bakasetas ve Pelkas Hasan abi.
Kesinlikle.
Bu ligin en iyi iki orta sahası.
Bakasetas da çok müthiş, müthiş bir oyuncu bence. Ya bugün Trabzon yenildi anlamadım.
3-1 yenildi. Evet. Alanyaspor. Trabzonspor hedefsiz kaldı Hasan abi.
Hedefsiz.
Fenerbahçe
iyi
maçı.
İyi gidiyordu Fenerbahçe maçında. Evet.
Abi, orada hedefsiz kaldı. Hı-hı. Onu anlatacaktım. Doğru. Yani orada Fenerbahçe'ye yenilince mental olarak düştü. Trabzonspor artık sene. Yani bu sezonu bir şekilde tamamlar Trabzonspor. Trabzon'un motivasyonu artık gelecek sezon olacak.
Doğru.
2-3 tane takviye ile beraber gelecek sezonun takımını kuracak.
Çok başta şey yaptılar Eyüp ya. Yani nedir o hocanın adı? Geçen sene yardımcıydı. Neydi?
Hüseyin Çimşir.
Yok değil.
Eddie Newton.
Eddie Newton. Yani şimdi o tamamen çok, başkanın kaprisi. Ben ne Eddie'ni koyarım, antrenmanı yapar. Takımı ben yaparım. Şeyi Trabzon'a çok pahalıya mal oldu ve şu var, Trabzon Sosa'yı kaybetti, Charlotte'u kaybetti. Esasında çok da oyuncu kaybetti. Değil mi? Yani Nova kaybetti. Takım iskeletinin %30'unu 40'ını kaybetti bir anda esasında. Bir %50'sini, daha doğrusu goller, yani o gole katkıda bulunan takımın %50'sini 60'ını kaybetti.
Hasan abi Edin Yaşın'la değil de Abdullah Avcı'yla başlasın.
Ama söyledik o zaman, anlattık. Hep Abdullah Avcı oranın hocası, oranın hocası. Hep anlattık. Orada Hüseyin Cimşir'le başlayan, Ünal Karaman'la hani gitmesiyle Hüseyin Cimşir. O şimdi doğruya döndüler. Ama şu var. Gene de büyük başarı yaptı Abdullah Avcı. Gene de büyük başarı. Toparladı takımı.
Evet.
Gene de toparladı yani.
Sevgili dinleyenler, Fenerbahçe deplasmanda 2-0 önde Konyaspor karşısında ilk yarıda bu şekilde sona erdi. 29 Atilla Salahi, Gökhan Gönüllü'nün asisti. Bu arada Hasan abi, yani sağ bekin kafayla kaldırıyor, stoperinde gidip vuruyor.
Şimdi ne oldu? Bak Caner kadro dışı. Neden kadro dışı? Şimdi Fenerbahçe'nin oyununu dolduru boşaltı dolduruyor. Yani getiriyordu.
Ondan değil ama Ersun Yanal'la hareket yaptığı için. Erol Bulut.
Şimdi ama problemi neydi? Takım içinde huzursuzluk yaratıyordu.
Evet.
Bir sürü genç oyuncu var. Yeni gelen var, giden var. O takımda horoz her şeye konuşuyor ve takımın moralini bozuyordu.
Kesinlikle.
Takımın moralini bozuyordu. Yani büyük problemdi takım için. Ve bak şimdi bir takımı düzeldi. Sonra güçsüz Mesut'un takıma girmesi, o da hocayı zorladı Eyüp. Yani bir de böyle bir şey var. Ve bugün Fenerbahçe bu maçta yine Mesut'la başlayacaktı, güçsüz Mesut'la. Şimdi ikinci yarı İrfan alacak herhalde oyuna. Değil mi?
Evet, İrfan hamlelerinden biri.
Ya, evet ya.
Gustavo orada oturuyor.
Gustavo oturuyor yani baktığında.
Ozan Tufan var.
Ozan var.
Yani takım bir, evet takım bir. Abi, sen o zaman bana kızın ama Fenerbahçe'nin bence orta sahaya transfer yapması gereksizdi.
Gereksizdi, doğru söylüyorsun.
Şu an Fenerbahçe Mesut'suz sistemde Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip. Sosa,
doğru,
Mert Hakan Yandaş, doğru. Pelkas,
doğru.
İrfan Can Kahraman.
İrfan da alındıktan sonra
Ozan
çok
Tufan,
çok Mesut çok
Gustavo.
Hayır, çok gereksiz kaldı. Katılıyor musun?
Müthiş bir orta saha var zaten ve şu mesela Mesut tabii ki de sakatlık kötü bir şey, Mesut'a geçmiş olsun diyelim ama Mesut'la başlansaydı ilk yarı belki de berabere bitecekti.
Doğru söylüyorsun.
Pelkas'lı sisteme dönüldüğünde bu baskı oluşacaktı.
Doğru söylüyorsun.
Hasan abi, bir dinleyicimiz sana şöyle bir soru sormuş. Bunu da aktaralım. Hasan abi, Beşiktaş'ın hep düşüş yaşayacağını düşünüyordu dar kadrodan dolayı.
Hayır bak, Ağustos ayında bu.
Mi?
Yok. Ağustos ayında ben bu takım ilk dörde giremez dedim. O, bu kaleciyle, ki kaleci hala yetersiz, o takımın üstüne bak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Joseph, say bakayım. Rozier,
Gezal,
Abubakar,
Cenk Tosun.
Cenk Tosun'u sayma.
Katılmadı.
5 tane bu takımın kaderini değiştiren oyuncu ve hepsi müthiş oynadı. Ve bugün Beşiktaş müthiş bir yere geldi. Bak ilk 4'e giremez diyordum o Beşiktaş. Ağustos ayında söylediğim Beşiktaş'ta bir haftada şeyin müthiş...
güçlü bir oyunu var diyebiliyor musun?
Çok güçlü oyunu var. Çok da keyif veren futbolu var. Kalecisi yetersiz diyordum. Hala yetersiz. Bu kaleciyle şampiyonluk büyük başarı olur. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hafta yaptı daha önce. Bir sürü en az 3-4 maçı var. Şey, Gaziantep maçı var. Çok tecrübesiz kaleci. Şimdi Trabzon'un kalecisine bak. Fenerbahçe'nin kalecisine bak. Galatasaray'ın kalecisine bak. Rakiplerini yani şampiyonluk yaptın. Yarışı en az
Mustafa
en az
10 ikinci golde hatalıydı.
Hatalıydı. Onda da bir düşüş var. En az 10 puan fark eder. Bak bir şey, bu yarışta en az 10 puan fark eder kaleciler. Kesinlikle. Ve şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın oyununu çok takdir ediyorum. Çok büyük saygı duyuyorum. Bak Eyüp. Şapka çıkartıyorum. Şampiyon olurlarsa da tebrik ediyorum ki şampiyonluğu da çok hak ediyorlar. Neden biliyor musun? Eşit şartlarda yarışmıyorlar. O transferler bugün Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Galatasaray'ın yaptığı transferler. Katılıyor musun?
Katılıyorum.
Yani eşit şartlarda yarışmamalarına rağmen çok ucuz futbolculara burada şeyi de tebrik etmek lazım. Esas Ahmet Nur Çebi'yi ve Erdal Torunoğulları'nı. Bütün bu transferleri yapan Erdal Torunoğulları çok
kadar,
büyük iş.
Bak senin kadar Erdal Torunoğulları'nın hakkını teslim eden başka bir yorumcu yok.
Sessiz sedas. Ya Beşiktaş'ın o iki şampiyonluğun mimarı odur.
Evet, senin kadar yani takdir eden yoktur. Ağzına sağlık Hasan abi. Programın sonuna geldik.
Vallahi güzel program oldu.
Tabii. Ben bir fırça yedim seninle.
Can abiden da. Yoksa benden de Can abiden.
Senden de yedim. Sen de kedi programında konuş dedin yine. Bir garibanlık yine benden. Oldu yani. Bir mazlumluk oldu ama olsun. Sağlık
şimdi,
olsun.
Bir şey anlatayım son. Dün Galatasaray maçı.
Ben bana da unutturdun. Ya. Ne maçı? Galatasaray dün kimle oynadı? Galatasaray Ankara Gücü'yle berabere kaldı. Sivas
maçı.
Benim durdum.
Ben de durdum. Şimdi maçı seyrediyorum. Normalde spor yapıyorum. Nabız 90-100 zor oluyor. Ya dün 160'a çıktı nabız son 10 dakika.
Galatasaray gol atacak diye.
Yok, o kadar tempolu maç oldu ki, heyecanlı maç. Fakat bir şey söyleyeyim. Maçın 3. dakikası maç seyrettiğim arkadaşlarıma dedim ki. Top dedim Galatasaray'ı sevmiyor dedim bakın. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Ve dediler ki tebrik ediyoruz seni. Hakikaten de top Galatasaray'ı dün sevmedi bak. Topun bir canı var.
O zeminde nasıl sevsin kadar... ki?
Hayır, hiç alakası yok. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dün maç bitti 2-2. Ama daha 1-0 olana kadar maç 3-0 olurdu. Galatasaray maçı alırdı. Yani hoca eleştiriliyor. Esasında hani bazen hani hoca da şimdi hakemi eleştiriyor. Gerek yok. Bazen top seni istemiyor. Dün de öyle bir gündü. Bazen ne yaparsan yap olmuyor.
Bir de şaka gibi Martinez gitti asist yaptı ya.
Hayır, işte daha 3. dakika bak. 3. dakika top... Gidiyor devamlı Konya şeye gidiyor. Sivaslı oyunculara gidiyor. Devamlı oraya gidiyor. Bazen de hayatta bu çok enteresan bir şeydir bu.
Peki Hasan abi bitirelim. Yeşil evet. Koltuğun sonuna geldik değerli dinleyenler. Kısa bir ara. Bahse gireriz başlayacak. Can Küçük Yıldırım burada. İlk bölümde o. İkinci bölümde de ben sizlerin karşınızda olacağım.
Hasan Bek ve Can Çobanoğlu ile Yeşil Koltuk sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.